düşünen insanlar için radyo tiyatrosu. Canlılardaki fedakarlık. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Dördüncü bölümün özeti.
Oh, ne kadar güzel bir eviniz var Kemal amca. Tablolar, heykeller, çiçekler, tıpkı müze gibi.
Bunları seviyorum, içimi açıyorlar. Söyle bakalım, sınav nasıldı?
Çok iyi geçti. Üstelik çok fazla çalışmamıştım.
Dün akşam ders çalışmak için eve erken dönmüştün ama.
Sizin anlattıklarınızı düşündüm. Bütün gece kafamı meşgul ettim.
Ne sonuca vardın peki?
Doğada olağanüstü bir düzen var. Yeryüzünde milyonlarca tür canlı yaşıyor. Ne çok kitabınız var. Bütün bunların hepsini okudunuz mu?
Kitaplar okunmak içindir evlat.
Bombus arılarının yaşamı. İlginç bir kitaba benziyor. Buradaki kitapların yarısı hayvanlarla ilgili herhalde.
Sayılır.
Ama kuşların yuva yapma ustalığını hayatın boyunca unutmayacaksın.
Sadece kuşların değil, başka birçok canlının bu tür yetenekleri var evlat. Örneğin az önce eline aldığın kitap. Burada dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum. Bütün bu işleri yapan kraliçe arı, akıl ve şuur sahibi bir canlı değildir.
Doğru. Boyu birkaç santimetreyi aşmayan küçücük bir arı. Hı hı.
Bu durumda akla ilk gelen soru, kraliçe arının neden böylesine büyük bir fedakarlığa katlandığıdır. Çünkü kraliçe arının yeni doğan yavruları besledikten sonra kazanacağı herhangi bir şey yoktur.
Kraliçe arının bu derece özveri göstermesinin ve yeni nesilleri oluşturmak için ummalı bir çalışma içine girmesinin tek bir nedeni var.
5. bölüm.
İki gündür o kadar çok şey öğrendim ki daha anlatacağınız neler var merak ediyorum doğrusu.
Dur bakalım evlat, daha yeni başladık.
İstersen biraz da kutup ayılarından bahsedelim Kemal Bey. Ha?
Tamam mı Haydi Sultan?
Kutup ayılarının ne özelliği var?
En önemli özellikleri Antarktika'da yaşamaları. Bu soğuk iklimde yaşayan dişi kutup ayıları eğer hamile kalmışlarsa veya yavruları varsa kendilerine kar yığınlarının altında yuva yaparlar.
Kar altında mı? Soğuktan donarlar orada.
Hayır evlat, bulabilecekleri en sıcak yer orasıdır çünkü.
Ayı yavruları genellikle kış ortasında doğarlar Murat. İlk doğduklarında tüysüz, kör ve çok küçüktürler. Bu son derece savunmasız ve bakıma muhtaç yavruların yaşayabilmeleri için korunaklı bir yuvalarının olması şarttır.
Tipik bir yuva, 2 metre uzunluğundaki bir tünelle çapı yaklaşık 0.5 metre olan yuvarlak bir alandan oluşur. Yüksekliği de yaklaşık 0.5 metre kadardır.
Ne özelliği var? Basit bir yuva değil mi?
Bu yuvanın sıradan ve basit bir barınak olduğunu düşünme sakın Murat. Her yerin kar ve buzla kaplı olduğu böyle bir ortamda kar yığınlarının altı son derece profesyonel bir şekilde kazılmıştır.
Ayrıca yuva yapılırken yavruların yaşamı için gerekli olan bütün detaylar göz önünde bulundurulmuştur.
Ne gibi detaylar?
Bu yuvaların genellikle birden fazla odası vardır. Kutup ayıları bu odaları yuvanın girişinden daha yükseğe kurar. Yani yuvaya girdikten sonra yuvanın diğer kısmı biraz yukarıda kalır.
Bunu yapmak çok zahmetli bir şey. Neden böyle bir zahmete giriyorlar ki?
Böylece odalardaki sıcak havanın girişten dışarı çıkmasını engellemiş oluyorlar.
Çok doğru. Kutubun soğuğunu unuttum bir anda.
Yuvanın üzerine ve girişine kış boyunca kar yığılır. Kutup ayısı bu kar yığınının içinde sadece hava girecek kadar dar bir kanalı açık bırakır.
Anne ayı barınağının tavanını 1-2 metre kalınlıkta yapar. Bu kalın tavan dışarıdaki soğuğun içeri girmesini engeller.
Yani yuvadaki mevcut ısıyı koruyor. Yuvadaki sıcaklık da bu sayede sabit kalıyor.
Bravo, çok doğru.
Ha, Norveçli bir araştırmacı daha vardı. Neydi adı onun?
Paul Watts.
Evet, Paul Watts. Bu yuvalardan birinin tavanına bir cihaz yerleştirerek ısıyı dikkatlice ölçmüş ve hayli ilginç bir durumla karşılaşmış. Araştırma sırasında dışarıdaki ısı -30 dereceye kadar düşerken yuva içindeki ısı 2 ya da 3 derecenin altına hiç inmemiş.
Demek ki yalıtım son derece başarılı.
Öyle görünüyor. Anne ayının karın kalınlığına göre değişen yalıtım özelliği nasıl bildiği ise bilim adamları tarafından hayli merak konusu olmuş.
Düşünüyorum da biz insanlar bile kimi zaman evlerimize soğuğa karşı korumakta güçlük çekiyoruz.
Çok doğru Murat. Bu kadar ileri teknolojiye rağmen çözüm bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Ama dur, konudan uzaklaşmayalım. Dişi kutup ayısının yapabildikleri bu kadarla da sınırlı değil. Bu ılık ve korumalı ortamda anne ayı enerji depolar ve vücudundaki yağ miktarını kış uykusu dönemine göre ayarlar.
Ama bundan çok daha ilginç bir durum söz konusu. Anne ayı kış uykusuna girdiği bu dönemde hiç enerji harcamamak ve yavrularını daha iyi beslemesini sağlamak için metabolizmasını düşürür.
Metabolizmanın düşürülmesi ne demek Maide teyze?
Yani 7 ay boyunca biriktirdiği yağı proteine çevirir ve yavrularının beslenmesini sağlar. Bu nedenle 7 ay geçene kadar kendi hiç beslenmez.
Enerji ihtiyacını nasıl karşılıyor peki?
Dişi kutup ayısı kalp atışı oranını dakikada 70'ten 8'e kadar indirebilir ve metabolizmasını yavaşlatır.
Bu dönemde yemek yemediği gibi doğal ihtiyaçlarını da karşılamaz. Böylelikle yavrularını doğuracağı dönemde fazla enerji harcamamış olur.
Dikkat edersen kutup ayısının bütün özellikleri tam bir uyum içinde yaratılmış. Soğuğa karşı iyi yalıtımlı bir ev yapmayı biliyor. Metabolizmasını yavaşlatıp aylarca aç kalabiliyor. Yavruları için türlü fedakarlıklara katlanıyor. Hayvanın davranışları, fiziksel özellikleri ve yaşadığı ortam kusursuz bir uyum içinde. Bu gerçek, Allah'ın her canlıyı en uygun özelliklerle yarattığını gösteren bir başka kanıttır. Gelelim timsahlara. Şu kitabı görüyor musun?
Resimler öyle canlı ki kendimi bir an için hayvanat bahçesinde sandım.
Florida'da yaşayan dişi timsah yumurtaları için çok farklı bir yuva hazırlar. Önce çürümüş bitkileri çamurla karıştırır ve bu bitkilerden yaklaşık 90 santimetre yüksekliğinde bir tepecik yapar.
Timsah yerden pek kalkmayan bir sürüngendir diyebilirim. 90 santimetre boyunda bir tepeciği yapması gerçekten de ilginç.
Üstelik o tepeciğin üzerinde bir de çukur oluşturur ve bu çukurun içine birkaç düzine yumurta yerleştirir. Yumurtaların üzerini ise yine topladığı bitkilerle örter.
He, güvenlik önlemi almayı da ihmal etmiyor yani.
Yine de bu önlemle yetinmez. Yumurtaları için tehlike oluşturabilecek hayvanlara karşı yuvayı gözetlemeye başlar.
Yumurtalar çatlamak üzereyken yumurtaların seslerini duyan timsah yuvanın üzerindeki bitkilerden oluşan örtüyü kaldırıverir.
Ve mutlu son.
Hayır evlat, anne timsahın işi daha bitmedi. Yavrular hızla yukarı doğru tırmanırlar. Sonra da anne timsah yavrularını ağzına alarak onları suya kadar ağzının içindeki kesede taşır. Son derece yırtıcı ve vahşi bir hayvan olan timsahın kendi yavrularını ağzında büyük bir özenle taşıması Allah'ın canlılara verdiği şefkat duygusunun bir başka örneğidir.
Düşünen insanlar için radyo tiyatrosu. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.